Ayrım 41. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 386. 24. Bölüm. Zaman cisimlerin hareketini hesaplamamıza yarar. 31. Zaman cisimlerin hareketidir diyenlerin görüşüne katılmamı mı buyuruyorsun? Hayır, bunu buyurmuyorsun. Çünkü zaman olmadan hiçbir cisim hareket edemez diyen sesini işitiyorum. Evet, bunu sen söylüyorsun. Ama ben cismin hareketinin zaman olduğunu söyleyen sesleri işitmiyorum. Çünkü bunu sen söylemiyorsun. Çünkü bir cisim hareket ettiğinde hareketin süresini, yani hareketin başladığı andan bitişine kadarki süreyi ölçmemi sağlayan zamanın kendisi. Hareketin başlama noktasını göremezsem ve hareket devam ederken benim izleyemediğim bir noktada biterse ölçüm yapamam. Belki ancak gördüğüm başlangıç noktasından izleyebildiğim son ana kadarki süreyi ölçebilirim. Hareketi uzun süre izlemiş olursam sadece uzun süre sürdü diyebilirim ama ne kadar sürdüğünü tam olarak söyleyemem. Çünkü ne kadar dediğimizde kıyaslama yaparak örneğin bunun süresi şunun süresi kadar ya da bunun süresi şunun süresinin iki katı diyoruz veya buna benzer kıyaslamalar yapıyoruz. Ama hareket halindeki bir cismin mekanda hangi noktadan başlayıp hangi noktaya geldiğini ya da bu cismin bir çarkta döndüğünü düşündüğümüzde parçalarının hareketini tespit edebilirsek, o zaman bu cismin iki nokta arasındaki hareketini ya da parçalarının devrini tamamlaması için ne kadar süre gerektiğini de söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi bir cismin hareketi başka bir şey, onun hareketinin süresini ölçmemize yarayan araç başka bir şey. Bu yüzden bunlardan hangisine zaman denmesi gerektiğini hala anlayamayacak biri olabilir mi? Dahası bu cisim bazen farklı hızlarda hareket eder, bazen de durur. Dolayısıyla biz zamanı araç olarak kullanıp cismin hızını hesapladığımız gibi duruşunu da hesaplarız ve hareket etme süresi kadar durdu ya da hareket etme süresinin 2 ya da 3 katı kadar bir süre durdu deriz. Veya dakik bir gözlemde bulunarak ya da kaba bir tahmin yürüterek alışkın olduğumuz tarzda bir ifadeyle aşağı yukarı diyerek başka türlü bir hesap çıkarırız. Şu halde bir cismin hareketi zaman değil. 25. Bölüm. Konuşmasını ara verip yeniden Tanrı'ya yakarıyor. 32. Sana itiraf etmeliyim ki ya Rab, hala zamanın ne olduğundan bir haberim. Ve bir itirafım daha var ki, bütün bunları söylerken zamana bağlı olduğumu biliyorum. Uzun zamandır zaman hakkında konuştuğumu ve bu uzun zamanın aslında uzun olmayıp sadece bir zaman aralığı olduğunu biliyorum. O halde ben zamanın ne olduğunu bilemezken bunu nasıl biliyorum? Yoksa bildiğim bir şeyi ifade etmeyi mi bilemiyorum? Vah bana, bilmediğim şeyin ne olduğunu bile bilemiyorum. İşte Tanrım, şimdi senin huzurundayım çünkü yalan söylemiyorum. Dilim ne söylüyorsa yüreğim de aynısını söylüyor. Sen yakacaksın benim kandilimi ya Rab. Tanrım, sen aydınlatacaksın benim karanlıklarımı. 26. Bölüm. Zamanın hesaplanması. 33. Zamanı ölçebilirim derken ruhum sana doğruyu söylemiyor mu? Evet, sahiden Tanrım, zamanı ölçüyorum ama neyi ölçtüğümü bilmiyorum. Zaman vasıtasıyla cisimlerin hareketini ölçüyorum. Öyleyse zamanı da ölçmüş olmuyor muyum? Cismin hareketinin meydana geldiği zamanı ölçmedikçe cismin hareketini ölçebilir miyim? Yani bu hareketin ne kadar sürdüğünü, buradan şuraya ne kadar sürede ulaştığını ölçebilir miyim sahiden? O halde zamanı nasıl ölçüyorum? Ya da kısa bir zamanla uzun bir zamanı ölçebiliyor muyum? Örneğin dirseğimizden orta parmağımıza kadar olan uzunlukla kirişin uzunluğunu ölçtüğümüz gibi. Kubitum, uzunluk ölçü birimi, kübit. Eski ölçü birimlerindeki güçlüklerden biri, işaret parmağı genişliği olarak tanımlanan dijit ile ön kol uzunluğu olarak tanımlanan kübit arasında temel hiçbir bağıntının olmamasıydı. Bu sorun, kübitin standart olarak belirlenmesi ve öbür uzunluk birimlerinin bunun kesri ya da katı olarak alınması yoluyla çözüldü. Böylece örneğin Mısır'da dijit kübitin 28'de biri, kulaç ise kübitin 4 katı olarak belirlendi. Çünkü kısa bir hecenin süresi ile uzun bir hecenin süresini ölçüp kısasının iki katı dediğimizde böyle yapmış oluyoruz. Aynı şekilde şiirleri dize sayılarına göre ölçüyoruz. Dizeleri ayak sayısına göre, ayaklarını da hece sayısına göre ve uzun heceleri kısalarıyla ölçüyoruz. Bunları ölçerken şiirlerin yazıldıkları sayfaları ölçüt almıyoruz. Böyle yapsak mekanı ölçmüş oluruz, zamanı değil. Şiirler okunurken akıp giden sözleri temel alıyoruz ve şöyle diyoruz. Bu uzun bir şiir çünkü şu kadar dizesi var. Bu dizeler uzun çünkü her biri şu kadar ayaktan oluşmuş. Ayaklar uzun çünkü şu kadar heceden oluşmuş. Şu hece uzun çünkü kısasının iki katı. Ama bu durumda bile zamanı dakik şekilde hesaplamış olmuyoruz. Çünkü kısa bir dize yavaş okunduğunda hızlı okunan bir dizeye göre daha uzun süre alabiliyor. Aynı şey bütün bir şiir, bir ayak ya da bir hece içinde geçerli. İşte buradan hareketle zamanın bir yayılımdan başka bir şey olmadığını anlıyorum. Ama neyin yayılımı olduğunu bilmiyorum. Zihnin yayılımı olmasın sakın, bu oldukça şaşırtıcı olur. Yalvarırım Tanrım, kaba bir hesapla bunun süresi şundan daha uzun ya da dakik bir şekilde bu şunun iki katı kadar dediğimde neyi ölçmüş oluyorum? Biliyorum, zamanı ölçmüş oluyorum. Ama henüz ortalıkta olmayan geleceği ölçmüyorum. Hiç ara vermeden yayılan şimdiyi ölçmüyorum. Ve artık akıp gitmiş olan geçmişi de ölçmüyorum. O halde ne ölçüyorum? Yoksa geçip gitmiş zamanı değil de geçmekte olan zamanı mı ölçüyorum? Bunu yukarıda da belirtmiştim. 27. bölüm. Zamanı zihinde tutarak nasıl ölçüyoruz? 34. Sebat et zihnim, var gücünle dikkat kesil. Tanrı bizim yardımcımız, bizi O yarattı, kendimiz değil. Dikkat kesil hakikatin ağırdığı tan yerine. Şimdi varsayalım ki bir cisim ses çıkarmaya başladı. Ses yayıldı, yayıldı, sonunda kesildi ve etraf sessizliğe büründü. Ses geçip gitti ve artık yok. Ses başlamadan önce gelecekteydi ve ölçülmesi mümkün değildi. Çünkü henüz yoktu. Şimdi de ölçülemez. Çünkü artık yok. O halde ses duyulmaya başladığı anda ölçülebilirdi. Çünkü o anda ölçülebilecek şekilde var olmuştu. Ama o anda bile yerinde durmuyordu ki. Çünkü akıyordu ve geçip gidiyordu. Yoksa tam da bu nedenle mi ölçülmesi mümkündü? Çünkü geçip giderken şimdiki zamanın hiçbir mekanı olmadığından belli bir zaman aralığına, ölçülmesini mümkün kılacak bir zaman aralığına yayılıyordu. İşte ölçülse ölçülse o arada ölçülebilirdi. Ama şimdi başka bir ses duymaya başladık diyelim. Ses yayılıyor, yayılıyor, bitip tükenmeden hiç aralıksız. Ölçeceksek yayılırken ölçeceğiz. Çünkü yayılması bitince geçip gidecek ve ortada ölçülebilecek bir şey kalmayacak. Bu yüzden ancak o sırada dakik bir şekilde ölçüp ne kadar sürdüğünü söyleyebiliriz. Ama ses hala devam ediyorsa, o zaman ancak sesin duyulmaya başladığı başlama anından sesin kesildiği bitiş anına kadarki süreyi ölçebiliriz. Öyleyse bizim ölçtüğümüz şey başlangıçtan sonuca kadarki ara. Zaten bu yüzden henüz sonlanmamış bir sesi ölçemiyoruz. Yani ne kadar kısa, ne kadar uzun sürdüğünü, şu süreyle ya da bu süreyle aynı diyemiyoruz. Veya şu süre kadar ya da onun iki katı kadar diyemiyoruz. Kısacası böyle bir oranlama yapamıyoruz. Ama ses kesilip bitince de ortalıktan kayboluyor. Öyleyse nasıl ölçülebilecek? Her şeye rağmen biz süreleri ölçebiliyoruz. Ama bu süreler henüz olmayan, şimdi olan ve artık olmayan süreler değil. Zamana hiç ara vermeden yayılan ya da hiç sona ermeyecek süreler de değil. O halde bizim ölçtüğümüz süreler ne gelecek, ne geçmiş, ne şimdi, ne de akıp gitmekte olan anlar. Yine de biz süreleri ölçebiliyoruz. 35. Deus Creator Omnium, Tanrı her şeyin yaratıcısıdır. Dizesi kısalı uzunlu 8 heceden oluşuyor. Kısa olan 4 hece, yani 1. 3. 5. ve 7. hece, 4 uzun heceye oranla, yani 2.'si 4. 6.'sı 8. heceye oranla yalındırlar. Uzun hecelerin her biri kısaların iki katı uzunluktadır. Bu kelimeleri okumaya başladığımda bunun böyle olduğunu anlıyorum. Çünkü duyu algımla aradaki farkı seçebiliyorum. Duyu algım farkı hissettiği sürece de uzun heceyi kısasıyla ölçüyor ve iki kat uzunlukta olduğunu görüyorum. Ama bir hecenin ardından diğeri gelmeye başladığında, kısası önce gelip de uzunu sonra gelirse, kısasını nasıl tutup da uzununu ölçmede kullanacağım ve böylece uzununun iki kat daha uzun olduğunu söyleyeceğim. Kısa hecenin sesi bitmeden uzun hece ses vermediğine göre. Öyleyse uzun heceyi okunduğu sırada ölçemiyor muyum? Yani okunup bittikten sonra mı ölçebiliyorum? Ama okunup bitince geçip gitmiş oluyor. O halde neyi ölçeceğim? Ölçüm yapmamı sağlayan kısa hece nerede o anda peki? Ölçeceğim uzun hece nerede? Her ikisi de okundu ve uçup gitti, geçmişe karıştı. Artık yok. Buna rağmen ben onları ölçebiliyorum. Ve bu iki heceyi işiten kulaklarıma güvenebildiğim kadar güvenip kendimden emin bir şekilde birinin kısa, diğerinin onun iki katı olduğunu söylüyorum. Tabii zaman içindeki sürelerini kastediyorum. Bu ölçümü heceler sonlanmadıkça ve ortadan kaybolmadıkça da yapamıyorum. Bu yüzden ben hecelerin kendisini ölçemiyorum. Çünkü artık ortalıkta görünmüyorlar. Ben onların hafızama çakılı kalan izlerini ölçüyorum. 36. Sen de ey zihnim, zamanı sende ölçüyorum. Dikkatimi dağıtma benim, bu böyle. Sen de dikkatini dağıtayım deme, sendeki izlenimlerinin curcunasına kapılıp. Bak diyorum ki, ben sende zamanı ölçüyorum. Geçip giden olaylar, geçip gittiklerinde sende bir iz bırakıyorlar. İşte ben o andaki izi ölçüyorum. Bu izi bırakarak geçip giden olayları değil. İşte ben zamanı ölçerken bu izi ölçüyorum. O halde bu iz ya zamanın kendisi ya da ben zamanı ölçemiyorum. Peki biz sessiz anları ölçtüğümüzde ve o sessizlik süresi sesin duyulduğu süre kadar uzun sürdü dediğimizde ne oluyor? Sesi sanki duyuyormuşum gibi zihnimde canlandırıp ölçmüyor muyum? Ve böylece o sesin işitildiği zamandaki sessizlik anlarının süresini tayin edemiyor muyum? Çünkü nasıl ki hiç ses çıkarmadan, hiçbir şey söylemeden içimizden şiirler, mısralar okuyoruz, değişik türde nutuklar atıyoruz, aynı şekilde yine içimizden sanki yüksek sesle söylüyormuşuz gibi hareketlerinin uzunluklarını, zamanda kapladıkları süreleri, birbirleriyle oranlarını da tayin edebiliyoruz. Diyelim ki biri uzunca bir ses çıkarmak istedi ve önceden düşünüp bu sesin ne kadar uzun süreceğini de belirledi. Aynı şekilde susacağı süreyi de belirledi ve hafızasına güvenip belirlediği sürenin sonuna gelene kadar o sesi çıkarmaya başladı. Belki şöyle demek daha doğru olacak. Ses çıktı ve çıkacak. Çünkü duyulan ses, sesin akıp gitmiş olan kısmı. Sesin kalanı ise çıkmaya devam edecek ve bu şekilde eylem sona ermiş olacak. Bütün bu süreçte hep şimdide olan içsel farkındalık geleceği geçmişe taşır. Geleceği azaltıp geçmişi çoğaltarak ta ki gelecek tamamen tükeninceye ve her şey geçmiş oluncaya değin. 28. bölüm. Zaman zihinde ölçülür. 37. Ama henüz olmayan gelecek nasıl azalıyor ve tamamen tükeniyor ya da artık olmayan geçmiş nasıl çoğalıyor? Bunun tek nedeni bu süreci idare eden zihinde 3 işlevin gerçekleşmesi. Çünkü bu süreçte zihin hem bekliyor, hem dikkat kesiliyor, hem de hatırlıyor. Böylece beklediği geleceği, dikkat kesildiği şimdiki zaman aracılığıyla hatırladığı geçmişe taşıyor. Gelecek zamanın henüz olmadığı inkar edilebilir mi? Oysa zihinde gelecek zamana dair hep bir beklenti söz konusudur. Geçmiş zamanın artık olmadığı inkar edilebilir mi? Oysa zihinde geçmişin hatırası hala mevcuttur. Dahası akıp giderken sadece bir anlık var olan şimdiki zamanın hiçbir duralama anının olmadığı inkar edilebilir mi? Ama dikkat kesintisizdir. Bu sayede şimdi olacak olanı yok oluncaya kadar sürdürür. O halde uzun olan henüz ortalıkta olmayan gelecek zaman değil, uzak gelecek dediğimiz uzun bir gelecek zamanın beklentisi. Geçmiş de uzun değil. Çünkü artık ortalıkta yok. Uzak geçmiş dediğimiz geçmişin uzun uzun hatırlanışı. 38. Diyelim ki bildiğim bir ilahiyi okumak üzereyim. Başlamadan önce beklentim ilahinin bütününe yönelir. Ama okumaya başladığımda geçmişe atmış olduğum ilahiden dökülen dizeler hafızamın nesnesi haline gelmeye başlar. O an gerçekleştirdiğim eylem iki yola yayılır. Söylemiş olduğum sözlerden dolayı hafızama ve söylemek üzere olduğum sözlerden dolayı beklentime. Ama dikkatim şimdi de olanın üzerindedir. Bu sayede gelecekte olanı geçip gitsin diye geçmişe taşır. Eylem bu şekilde uzar uzar ve uzadıkça beklentim azalır, hafızam çoğalır. Ta ki bütün beklentim tükenene ve bütün eylemim sona erip hafızama geçene kadar. İlahinin bütününde geçerli olan tek tek her parçacığında ve tek tek her hecesinde de geçerlidir. Bu ilahinin de yer aldığı daha büyük bir eylem söz konusu olsa yine aynı şey geçerli olacaktır. Bireyin bütün ömründe de bu geçerlidir. O ömürde bireyin bütün eylemleri bütünün birer parçasıdır. Yani insanoğullarının bütün tarihinin bir parçasıdır. O bütünde insanların tüm yaşamı sadece birer parçadır. 29. Bölüm. Gelip geçici olayların arasında dağılan benliğini Tanrı'ya sığınarak toparlamak istiyor. 39. Ama senin merhametin tüm yaşamlardan daha değerli olduğuna göre, bak benim şu her yöne yayılan yaşamıma. Ama Rabbim de seninle, yani bir olanla, bizim yani çok olan arasındaki şefaatçi sayesinde pek çok şekilde yoldan sapanların çokluğunda yaşayan insanın oğlun sayesinde senin o uğurlu elin imdadıma yetişti ki tutulup yakalandığım onda onun aracılığıyla onu tutup yakalayabileyim. Eski günlerimden kurtulup bir olanın peşinden gitmek için bileyim ve geçmişi unutup gelecekteki gelip geçici şeylere değil de önümde duran şeylere yönelebileyim. Her yana yayılarak değil, bir araya toplanarak, kopup ayrılarak değil, yoğunlaşarak. Augustinus, insan yaşamındaki hareketlilik ve dağınıklıktan kurtulmak için durağanlığın ve dikkati bir noktaya toplamanın önemini vurguluyor. Ve mükemmelliğe ancak bu şekilde ulaşılabileceğini söylüyor. Augustinus'un zihnindeki birlik ve çokluk arasındaki farkları vurgulaması açısından 29. bölüm ayrı bir önem taşımaktadır. Bu şekilde koşuyorum göksel çağrının bahşedeceği ödülün peşinden. İşte orada sana övgüler yağdıran sesleri işiteceğim. Senin o güzelliğini temaşa edeceğim. Gelip geçici olmayan o güzelliğini. Ama şu an yaşadığım yıllar yas içinde ve sen ya Rab benim tesellimsin. Sen benim ezeli ve ebedi babamsın. Bense düzenini anlayamadığım zamanda dağıldım. Türlü türlü olayın yarattığı fırtınada düşüncelerim, hatta ruhumun en iç organları lime lime oluyor. Öyle de olacaklar. Ta ki senin aşkının ateşiyle arınıp eriyip sana akana kadar. 30. Bölüm. Tanrı'nın evreni yaratmadan önce ne yaptığını sorma gafletine düşenlere yeniden yanıt veriyor. 40. Sonra bu kalıbımla sende, senin hakikatinde karar kılacak ve hiç sarsılmadan öyle duracağım. İnsanların sorularına da maruz kalmayacağım artık. Yakalandıkları şu sancılı hastalık yüzünden içtikçe susayan ve Tanrı göğü ve yeri yaratmadan önce ne yapıyordu? Ya da Tanrı'nın aklına bir şey yaratma fikri nereden geldi böyle, hiçbir zaman hiçbir şey yaratmadığı halde diye soran insanların. Lütfet onlara, Ya Rab, söylediklerini dikkatlice düşünsünler ve zamanın olmadığı yerde hiçbir zaman denilemeyeceğini anlasınlar. Tanrı'nın hiçbir zaman hiçbir şey yaratmadığını söylemek, bir şey yarattığında zaman yok demekle eş değil mi? O halde lütfet, görsünler yaratım olmaksızın, zaman da olamaz. Lütfet artık bu boş konuşmaları bıraksınlar. Lütfet artık önlerinde duranlara yönelsinler. Senin bütün zamanlardan önce, bütün zamanların ezeli ve ebedi yaratıcısı olduğunu anlasınlar. Hiçbir zamanın ya da hiçbir yaratımın seninle ezeli ve ebedi olarak bir arada bulunamayacağını da, zamanın ötesinde bir yaratım düzeni olsa bile. Burada meleklerden söz ediliyor. 31. Bölüm. Tanrı nasıl bilinir, yarattığı varlıklar nasıl? 41. Rab Tanrım, ne uçsuz bucaksız sırların var senin, derin mi derin ve ne kadar uzaklara atılmışım ben bunlardan, günahlarımın peşinden sürüklenip. Şifa ver gözlerime, senin nurunla coşsun gönlüm. Bu kadar yüce bilgiyle donanımlı, önsezisi bu kadar güçlü bir zihin olsaydı, şu bana çok aşina gelen ilahiyi bilebildiğim gibi geçmişi geleceği apaçık bilebilseydi, kuşkusuz böyle bir zihni hayranlıkla karşılar, karşısında korkudan dilimiz tutulurdu. Ne geçmişte yaşananlar saklanabilirdi bu zihinden, ne de gelecek çağlarda yaşanacaklar. Tıpkı o ilahiyi söylerken ona ait ne varsa hiçbirinin benden saklanamaması gibi. O ilahinin başından itibaren ne söylemişim, ne kadar söylemişim. Sonuna kadar ne söyleyeceksem, ne kadar söyleyeceksem hepsini bildiğim gibi. Ama haşa senin geleceği ve geçmişi bu şekilde bilmen düşünülemez bile ey evrenin yaratıcısı, ey ruhların ve bedenlerin yaratıcısı. Senin bilme şeklin çok daha mucizevi, çok daha gizemli. Çünkü bildik bir ilahiyi söylerken ya da bildik bir ilahiyi dinlerken insanın duyguları değişir, duyuları gerilir, kah gelecek sözleri beklerken, kah geçmiş sözleri hatırlarken ama sende durum çok başka. Çünkü sen hiç değişmeden ezeli ve ebedi kalansın. Yani sen zihinlerin hakiki, ezeli ve ebedi yaratıcısısın. Sen başlangıçta göğü ve yeri bildin ve bilginde hiçbir değişiklik olmadı ve başlangıçta nasıl biliyorsan göğü ve yeri de öyle yarattın. Yaratırken de hiçbir gerilim, yani geçmiş ve gelecek arasındaki gerilimi yaşamadın. Bu gerçeği anlayanlar sana tövbe etsin. Anlamayanlara da tövbe etmeyi lütfet. Ah sen ne yücelerdesin. İkametgahınsa mazlumların kalbinde. Çünkü sen devrilenleri yukarı kaldırırsın ve bir daha düşmezler. Çünkü onların yükseldiği zirve sensin. 41. ayrımın sonu. Sayfa 396.